Üçüncü kasetim B yüzü sayfa 78'den devam. Uzun ve ince yapılıydı. Göğüsleri tahmin ettiğinden daha dolgundu. Ona doyamıyordu ve ona sahip olurken Amanda onu sevdiğini söyledi. Birlikte yavaş yavaş hareket ederlerken Amanda nefes nefeseydi. Bu daha önce hiç hayal bile etmediği ve ne kocası ne de ondan önceki iki erkekle paylaşmadığı kadar güzel bir şeydi. Gençliğinde Hollywood'da yaşayan bir genç kız olarak inanılmaz derecede namusluydu ama şu anda birbirlerine hikaye anlatacak durumda değillerdi. Tüm paylaştıkları, şehvetleri ve içinde bulundukları zamandı. Orgazma eriştikleri an sanki evren Amanda'nın başının içinde patladı ve Jack'in altında yatan vücudu doyuma erdi. Bu seksi adamın çıkardığı seslere ve okşayışlarına bayılıyordu. Şimdi artık bütünüyle onun olmuştu. Kollarında uykuya daldığı zaman gece yarısına daha çok vardı. Üzüntü yoktu, pişmanlık yoktu ve hesaplaşma yoktu. Ta ki ertesi sabaha kadar. Bir zamanlar kocasıyla paylaştığı, güneş ışınlarının aydınlattığı odada göğüslerini okşarken ona gülümseyen Jack'in kollarında uyandı. Uzunca bir süre sessizce yattı, sonra ağlasın mı, gülsün mü, tekrar sevişsin mi yoksa üçünü birden mi yapsın bilemeden Jack'e baktı. Aslında üçünü de yapmak istiyordu ama yavaşça yataktan kalkarak odanın öbür ucuna doğru genç bir ceylan gibi yürüdü. Sonra bütün güzelliğiyle dönüp Jack'e baktı. Onu seyrederken yine arzuyla dolan Jack birden endişelendi. Amanda değişmiş gibiydi. "Sen iyi misin?" Yavaşça "Emin değilim." dedi ve bir koltuğa oturdu. Hala çıplaktı. Öylece boşluğa bakıyor ve deli mi yoksa sadece çok mu mutlu olduğuna karar vermeye çalışıyordu. "Dün gece bunu yaptığıma inanamıyorum." Jack de inanamıyordu ama hayatında hiç bu kadar mutlu olmamıştı ve artık Amanda'dan vazgeçmek istemiyordu. Onun kim olduğunu, ne olduğunu biliyor ve onu ölesiye arzuluyordu. Hem o da onu sevdiğini söylemişti. "Sakın bana seni sarhoş ettiğimi söyleme. Bu beni öldürür." Amanda göz kapaklarının altından gergin bir bakışla ona doğru bakarak "Sen etmedin ama ben sarhoş muydum?" diye sordu. Korkmuş gibiydi. "Nasıl olabilirsin ki? Sadece iki kadeh içtin. Şöminedeki ateşten, beni öpüşünden ve..." "Amanda, bunu yapma. Kendine işkence yapmayı bırak." Jack yerinden kalkıp ona doğru yürüdü ve yanına diz çöktü. Kendi vücudu da Amanda'nınki kadar muhteşemdi. "Kocamla paylaştığım yatakta seninle seviştim." Birden gözleri yaşlarla doldu. Jack yaptığı şey için pişmanlık duymayı reddederek ona baktı. "Aman tanrım, ben nasıl bir kadınım Jack? O adamla 26 yıl evliydim ve onun yatağında seninle seviştim." Jack sinirlenmemeye çalışırken Amanda yerinden kalktı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. "Bundan sanki bir suçmuş gibi söz etme. Sen benimle seviştin, ben de seninle. Seni seviyorum. Tanrı aşkına biz yetişkin insanlarız. Sen hala hayattasın, sen canlısın ve ben 20 veya 30 yıldır belki de tüm ömrüm boyunca olduğumdan daha canlıyım." Tam sözünü bitirmişti ki telefon çaldı ama Amanda cevap vermek için yerinden kımıldamadı bile. Kimin aradığı umurunda değildi. Şu anda düşünebildiği tek şey kocasına ihanet etmiş olmasıydı. "Onun yatağı bizim yatağımız." Jack onun odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken açıkça ağladığını görüyor ama ona dokunmaya çekiniyordu. Sonra kendini tutamayarak "Yenisini al," diyiverdi. "O senin yatağın. Bir dahaki sefere yerde yaparız. Benim evimde." Amanda gözyaşları içinde "Senin yatağını temizlemek için bir şeytan kovucuya ihtiyaç var," deyince Jack güldü. "Sevgilim, sakin ol lütfen. Bu yaptığın kendini harap etmekten başka bir şey değil. Bu ilk olduğu için seni anlıyorum. Tanrı aşkına bu benim yaşadığım en mükemmel ilişkiydi. Birbirimizi seviyoruz. Sadece bir hafta beraber olduk ve birbirimiz için çıldırdık. Başka ne umuyordun? Şehirdeki bütün berbat filmleri gördük. Daha ne istiyorsun? 2 yıllık bir nişanlık devresi mi?" "Olabilir. O öleli henüz 1 yıl bile olmadı." Amanda yine oturup bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Jack'in tek yapabildiği ona bir kağıt mendil uzatmak oldu. "Ölüm yıldönümü 3 gün sonra. Bekleriz. Olanları hiç olmamış gibi unuturuz." "İyi, tekrar arkadaş oluruz. Sinemalara gideriz ve bir daha seks yapmayız hiç." Amanda kendisine doğru geleni yapmaya çalışıyordu. Oysa Jack'in isteği olduğu gibi devam ettirmekti. Bir parçasını bile kaybetmeye razı olmayacak kadar çok seviyordu onu. Özellikle de bir gece önce keşfettiği parçalarını. Hepsi birer efsaneydi. Bu konuyu daha fazla abartmayalım, olur mu? Birer fincan kahve içelim, uzun bir yürüyüşe çıkalım, kendini daha iyi hissedeceksin. Ben bir fahişeyim Jack, tıpkı yattığın diğer kızlar gibi. Telefon yine çaldı ve ikisi de yine duymazlıktan geldi. Sen bir fahişe değilsin ve ben bundan sonra senden başka kimseyle yatmayacağım. Bunu anlıyor musun? Mağazadaki partiye geldiğin o günden beri hiçbir kadına bakmadım. Kadınlarla ilgili tüm işlerimi bozdum ama bizimle ilgili hiçbir şeyi bozmana izin vermeyeceğim. Biz birbirimizi seviyoruz. Dün gece olanları yapmaya hakkım var. Bunu da anlıyor musun? Kocamın yatağında başka birisiyle yatmaya hakkım yok. Amanda şaşkındı ve Jack çileden çıkmak üzereydi. Fakat ona doğru yürüyerek elini sımsıkı tutup ayağa kaldırdı. Hadi gel kahve içelim. İkisi de örtünmek için hiçbir çaba göstermediler ve Amanda onun karşısında utanmadığını fark etmedi bile. Sanki her zaman birlikte olmuşlardı. Jack çıplak olarak bir fincan kahve hazırlayıp ona uzattı. Sütsüz ve şekersiz kahveyi yudumlarken ağzı yanıyordu. Ama masanın başına oturduklarında Amanda biraz daha sakinleşmişti. Mutfak sıcaktı. İkisi de çırılçıplak oturup kahvelerini içtiler. Doğal bir tavırla gazeteyi ister misin diye sordu Amanda. Birden kendini bir şizofren gibi hissetti. Bir an sanki ortak evlerindeymiş gibi rahattı. Bir an sonra suçluluk ve üzüntü içinde kıvranıyordu. Jack evet dercesine başını sallarken Amanda yine kendini rahat hissettiği anlardan birindeydi. Tabii gazeteye bir göz atmak isterim. Gidip getireyim. Ön kapıya doğru yürürken kahve fincanı hala elindeydi. Kapıyı açarak gazeteyi almak için eğildi. Evin ön kapısı dışarıdan görünmeyecek şekilde içerlekti ve kimsenin onu görmesine imkan olmadığını biliyordu. Fakat eğilirken Jen'in arabasının kapıya yanaştığını gördü. Jen ile Paul ağızları bir karış açık ona bakıyorlardı. Amanda gazeteyi kaptığı gibi içeri kaçtı ve kapıyı çarparak kapatıp fişek gibi mutfağa dalarken gazeteyi düşürüp kahvesini döktü. Jack hayretle ona bakıyordu. Amanda dehşet içinde ona bakarak gitmek zorundasın dedi. Şimdi mi? Evet kahretsin. Hayır gidemezsin dışarıdalar. Arka kapıdan çık. Çamaşırhanenin arkasında şuursuzca elini kolunu sallayarak belirsiz bir yerlere işaret ediyordu. Böyle mi gideyim yoksa giysilerimi giymek için bir dakikan var mı? Jack tam bunu sorarken kapı çaldı ve Amanda neredeyse tavana kadar sıçradı. Aman tanrım bu onlar aman tanrım. Jack ne yapacağız? Yine ağlıyordu ama bu kez Jack kahkahalarla gülüyordu. Kim geldi? Alacaklılar mı? Bugün yılbaşı günü boş ver, duymazlıktan gel. Çocuklarımız aptal beni gördüler gazeteyi alırken. Hangi çocuklar? Tanrı aşkına bizim kaç çocuğumuz var? Jen ve Paul. Bana deliye bakar gibi baktılar. Eh en azından bunu anlamışlar. Kapıyı benim açıp onları içeri almamı ister misin? Hayır, senin gitmeni istiyorum. Hayır, hayır, git yatak odasına saklan. Sakin ol sevgilim. Sadece onlara meşgul olduğunu ve daha sonra gelmelerini söyle. Tamam. Jack aceleyle yatak odasına girip kapıyı kapadı ve Amanda titreyen elleriyle kapının zincirini taktı ve kızıyla konuşmak için kapıyı 10 santim kadar araladı. Kapının ardından sıcacık bir gülümsemeyle merhaba, mutlu yıllar dedi. Anne, sen iyi misin? Hayır aslında evet iyiyim, çok işim var, başım ağrıyor, akşamdan kalmayayım. Şey aslında değilim, akşam 2 kadeh şampanya içtim, sanırım şampanyaya karşı alerjim var. Anne kapının önüne neden çıplak çıktın? Komşular görebilirdi. Kimse beni görmedi. Biz gördük. Üzgünüm şey, geldiğiniz için teşekkür ederim hayatım. Neden daha sonra gelmiyorsunuz? Bu gece veya yarın çok iyi olur. Kelimeler mermiler gibi uçuşuyordu. Neden şimdi içeriye giremiyoruz? Jen müthiş tedirgindi. Ama Paul ısrar etmedi. Belli ki kötü bir zamanda gelmişlerdi. Böyle habersiz gelmek istemedikleri için önceden telefon etmeye çalışmışlardı. Ama telefona cevap veren olmamıştı. Paul onu evde bulabileceklerini bile sanmıyordu. Şu anda içeri giremezsiniz çünkü başım ağrıyor. Ben uyuyorum. Sen uyumuyordun, gazeteyi almaya çıkmıştın. Neler oluyor anne? Hiçbir şey, sizi seviyorum. Bir dahaki sefere gelmeden önce telefon edin. Bu kibarlıktır hayatım. Öyle çat kapı gelmek kabalıktır ama geldiğiniz için sevindim. Seninle sonra konuşuruz. Elini sallayıp kapıyı yüzlerine kapatıverdi. Cem ve Paul merdivenlerde bir an kala kaldılar ve sonra şaşkınlık içine dönüp arabalarına doğru yürüdüler. Ancak tekrar arabalarına bindikten sonra Jen korku dolu gözlerle kocasının yüzüne bakabildi. Sence annemin bir içki sorunu mu var? Elbette yok. Sadece bu saatte ziyaretçi istemedi. Bunu yapmaya hakkı var. Belki de birisiyle gizli bir ilişkisi var ve adam şu anda içerideydi. O hala böyle şeyler yapacak kadar genç bir kadın biliyorsun. Baban öleli bir yıl oldu. Jen ürettiği varsayımları pek beğenmiş gibi görünen kocasına öfkeyle baktı. Sen kaçık mısın? Annem mi? Onun böyle bir şey yapacağını gerçekten düşünebiliyor musun? Saçmalama, sadece senin baban o yaşta hala yataktan çıkmak bilmiyor diye benim annemin de aynı şekilde davranacağı anlamını çıkaramazsın. Paul, bu iğrenç bir şey. Dünyada daha garip şeyler de olmuştur. Onlar Bel Air yolunu yarıladıklarında Amanda yatak odasına dönmüştü. Yabancı bir ülkede Interpol'den kaçıyormuş gibi odaya girip kapattığı kapıya yaslandığı zaman Jack duşu açmış, sırıtarak ona bakıyordu. Onlara ne söyledin? Selamımı ilettin mi? Amanda'nın tepkisi onu çok eğlendirmişti. Bu hayatım boyunca başıma gelen en utanç verici şeydi. Çocuklarım beni asla affetmeyecekler. Niçin? Onları içeri almadın diye mi? Önceden telefon etmeleri gerekirdi. Ettiler, biz cevap vermedik. O zaman gelmemeleri gerekti. Basit bir ders. Duş almak ister misin? Hayır, ben ölmek istiyorum. Kendini yatağın üzerine attı. Jack de kenara ilişip derin bir hayranlıkla ona baktı. Başına çok boktan işler açıyorsun, farkında mısın? Yine gözleri yaşlarla dolarak, bunu hak ediyorum, dedi Amanda. Ben korkunç bir insanım. Bir gün çocuklarım bunu öğrenecekler ve birden panik içinde yattığı yerden Jack'e bakarak, Paul'a söylemezsin değil mi? Oh tanrım, Jen'e söyler, Jen de Louise'e. Ve sonra bütün gazeteler yazar. Lanet olsun, Paul ve ben her zaman benim yattığım kadınlar hakkında konuşuruz. Ve sen bu adetimizi bozamazsın. Yoksa Paul yaşlılıktan artık beceremediğimi düşünür. Ah tanrım, ne olur benim canımı al. Jack kıkır kıkır gülerken Amanda yüzü koyun döndü ve yüzünü yastığa gömdü. Jack eğilip küçük öpücüklerle sırtını öpmeye başladı. Ensesinden kalçalarına kadar her noktayı öptü. Sonra kısa bir süre sırtını okşadı. Amanda yavaşça dönünce gözlerindeki bakış Jack'e bir gece öncesini hatırlattı ve o anda aynı etkiyi yaptı. Amanda hiçbir şey söylemeden kollarını ona doğru uzattı. Jack onu her zamankinden daha çok arzulayarak eğildi ve dudaklarından öptü. Seni seviyorum çılgın şey. Müthiş bir sabah yaşamışlardı. Ben de seni seviyorum, dedi. Amanda arzu dolu bir fısıltıyla onu kendine doğru çekti. Ama bu kez Jack ona soran gözlerle baktı. Bir dakika dur. Beni tekrar bu girdabın içine çekmeden önce başka bir odaya gitmek ister misin? Belki yataktan başka bir yerde. Divanda veya banyo küvetinde. Hangisi? Diye sordu ve nazikçe göğüslerini okşayarak ellerini yavaşça daha aşağılara doğru kaydırdı. Boş ver, önemi yok, derken Amanda ona gülümsüyordu. Şimdi böyle söylüyorsun ama ya sonra? Diye fısıldadı Jack. Beni sakinleştirmek için tekrar benimle sevişmek zorunda kalabilirsin. Bana kalırsa bu işin yatıştırıcı bir etkisi var. Çok iyi bir tedavi yöntemi, dedi ve ona doğru uzanarak ondan iniltiler yükselmeye başlayıncaya kadar dudaklarıyla onu okşadı. Seni seviyorum Jack, diyerek dokunuşlarına devam etti. Ben de seni seviyorum bebeğim, ve ihtirasları onları esir aldı. Sabah yaşanan çılgınlıklar da böylece yok olup gitti. 7. Bölüm. Yılbaşı haftasının geri kalan bölümü huzur içinde geçti. Jen annesini kontrol etmek için bir kez aradı. Amanda dikkatli davranmaya özen göstererek ona iyi olduğuna inandırdı. Sonra Louise'i de aradı. Jack, Julie'yi, sonra da Jen ve Paul'i arayarak onlara iyi yıllar diledi. Yılbaşı günü Amanda'nın evinde oturdular. Öğleden sonra tekrar seviştiler ve o gece Malibu'ya, Jack'in evine gittiler. Bu küçük, rahat evde Jack yıllarca yaşamıştı. İçerisi sevgiyle korunmuş, hafifçe yıpranmış eşyalarla doluydu. Rahat deri koltuklar, istileri kitaplarla dolu masalar ve bazı harika sanat eserleriyle döşenmişti. Amanda'nın kendini evinde gibi hissetmesi Jack'i hem şaşırttı hem sevindirdi. Ertesi gün el ele tutuşup sahilde yürüyüşe çıktıklarında çocukları hakkında konuştular. Amanda hala Jen için endişeleniyor ve hamile kalabilmesi için dua ediyordu. Hamile kalamamak onu öldürecek dedi Amanda üzüntüyle. Onun için çocuk sahibi olmanın anlamı çok büyüktü ve bu eksikliğin Jen için ne denli yıpratıcı bir şey olabileceğini çok iyi anlıyordu. O gün eve dönerlerken Jack sakin bir tavırla sordu. Ya sen? Ya ben ne? Amanda soruyu anlamamıştı. Senin hamile kalmanı istemiyorum dedi Jack açıkça. Sanırım hala böyle bir olasılık var. 50 yaşındaki Amanda artık sınıra yaklaşmıştı ama birçok yönden hala çok gençti ve Jack onun vücudunun henüz biyolojik bir değişime uğradığını sanmıyordu. Gerçekte her ilişkilerinde tedbirli davranmışlardı. Jack daha önceki çapkınlıklarla dolu yaşam tarzını düşünerek özellikle AIDS riskine karşı her zaman duyarlı olmuştu. Noel mevsiminde Julie'deki işlerin yoğunluğu, ortamın elverişli olmaması ve rastlantılar nedeniyle bir süre hiçbir şeyle ilgilenemez olmuştu. Gerçekte Amanda karşısına çıktığından beri de başka kadınlarla ilgilenmiyordu. Fakat birkaç gün sonra yaptıracağı ikinci AIDS testinden sonra prezervatif kullanmayı bırakmak istiyordu. Ancak onu hamile bırakmayı da asla istemezdi. Amanda ısrarla yüzüne bakarak "Bu hiç aklıma gelmemişti." dedi. 27 yıldır kocasına hiç ihanet etmemişti. Buna ölümünden sonra geçen bir yılda dahildi. Benim yaşımda böyle bir şeyin gerçekten bir sorun olacağını düşünemiyorum. En son Jen daha yuvaya giderken bir düşük yapmış ve ondan sonraki 20 yıl boyunca hiç hamile kalmamıştı. Düşük yaptığı zaman ne büyük bir düş kırıklığı ve üzüntü yaşadığını hala hatırlıyordu. Oysa şimdi hamile kalmak fikri saçmalıktan başka bir şey değildi ve bu düşüncesini kelime haline getirdi. Bu benim Brezilya'ya kaçmam veya bir ticaret gemisine tayfa olmam kadar saçma olamaz dedi pervasızca. Amanda bu sözlere güldü ama Jack hiç gülmedi. Yıllar bu tür olayları çok yaşamış, ondan hamile kaldığını iddia eden, telefon edip reglisinin geciktiğini haber veren veya kontrol hapını almayı unuttuğunu söyleyen kadınlar devamlı başını ağrıtmışlardı. Amanda gülümseyerek, en iyisi biraz bekle. Pek yakında bir gün bu sorun ortadan kalkacaktır sanırım dedi. Değişimi düşünüyordu ama henüz onunla ilgili hiçbir belirti yoktu. Doktor bir iki yıl daha olmayabilir demişti ve Jen'in tam tersine onun hamile kalmakta hiçbir sorun olmamıştı. Jack gülerek beklemek çok zor dedi ama onunla aynı fikirde olduğunu da belirtti. Biyolojik olarak hala hamile kalabilecek durumda olsa bile 50 yaşında pek çok olası değildi. O akşam yemeği Jack pişirdi. Sonra şöminenin önüne oturup okyanusun üzerinde asılıymış gibi duran Dolunay'ı seyrettiler. Amanda için burası daha rahattı. Burada Matt'i düşünmüyordu. Sanki Jack Watson'la yepyeni bir hayata başlamış gibiydi. Geçen yılki onca acıyla artık hayatının sonuna geldiğine inanmışken birden kendini yenilemiş, genç ve canlı bir insan gibi hissetmesi çok şaşırtıcıydı. Sanki Jack de birbirleri için yaratılmışlardı. Acaba böyle devam etmek yanlış mı diye düşündü. Ama yanlış da olsa artık durduramayacağını biliyordu. Tek istediği onunla beraber olmaktı. Jack işine döndüğü zaman kendilerini öksüzler gibi hissettiler. Amanda kendi başına ne yapacağını bilemedi. Jack ise günde 6-7 kez ona telefon ederek öğle yemeklerinde onunla sevişmek veya sadece beraber olmak için eve geldi. O ofisine döndükten sonra Amanda onu aramak için bir bahane yaratmaya çalıştı. Bir gün seni bıktırıyor muyum diye sordu. Bu bir saat içinde ikinci arayışıydı. Ve ilk telefon ettiğinde daha yarım saat önce ayrılmışlardı. O akşam en sevdikleri yer olan Tayland restoranına gideceklerdi. Orası tam onlara göre bir gizlenme yeriydi ve orada tanıdıkları hiç kimseyle burun buruna gelmeyeceklerini biliyorlardı. Amanda çocuklarıyla karşılaşmayı hala istemiyordu. En azından şimdilik aşklarını gizlemeye karar vermişlerdi. Jack, senden asla bıkmam, seninle konuşmaya bayılıyorum diyerek gülümsedi. Ayaklarını masasının üzerine koyarken Gladys elinde bir fincan kahveyle içeri girdi ve Jack ona teşekkür etti. Sonra kafasında bir fikir belirdi ve neden hafta sonunda San Francisco'ya gitmiyoruz? Orada bakmak istediğim bir arsa var Post Caddesi'nde. Buna bayılırım dedi Amanda. Hafta sonunda gitmeye karar verdiler. Jack telefonu kapattıktan sonra Gladys'i çağırdı. Sekreter kadın elinde not defteri endişeli bir yüzle odaya daldı. Bir şey mi oldu? Jack başını kaldırıp ona baktı. Geçen 6 ay içerisinde 6 gemi dolusu mal gümrükte tutulmuştu. Belki sormamam gerekiyor derken Gladys'in endişesi açıkça belli oluyordu. Çocukları iyi mi? Bayan Kingston'ın devamlı sizi aradığını fark ettim. Aklıma acaba Paul ve Jen'de sormaya utanıyordu. Paul ile Jen 3 yıldır evliydi ve hala çocukları yoktu. Los Angeles'ta dünya oldukça hızlı dönerdi. Belki bir sorunları vardı ve Amanda ile Jack'in konuşmaları bununla ilgili olabilirdi. Hayır, ikisi de iyiler dedi ve aynı anda üstü kapalı bir biçimde göz göze geldiler. Gladys birden meraklandı. Noel'den beri Jack'i başka hiç kimse aramıyordu. Arayan olsa bile Gladys'e kızlara meşgul olduğunu söyletiyordu. Bir iki dakika sonra zeki Gladys durumu kavramıştı. Birden keyiflenerek anlıyorum dedi. Amanda müthiş bir şeydi ama Gladys'in hiç aklına gelmezdi. Hayat gerçekten çok garipti. Başka kimsenin anlamasına izin verme Gladys. Çocukların öğrenmesini henüz istemiyoruz. Ciddi bir şey mi? Jack'e öyle yakındı ve uzun bir süreden beri onun için çalışıyordu ki hiç kimsenin sormaya cesaret edemeyeceği soruları Gladys rahatça sorabilirdi. Birçok konuda onun sır ortağıydı. Cevap vermeden önce bir an tereddüt etti. Olabilir, sonra ona karşı dürüst olmaya karar verdi. Amanda için deli oluyordu. Dory'den beri hiçbir kadına böyle duygular beslememişti. Gladys Dory'yi hiç tanımamıştı. Onun tek bildiği bu işe başladığından beri Jack'in hayatını dolduran güzel kadınlar koleksiyonuydu. Evet, ciddi. Tekrar göz göze geldiler. Gladys onun eskisinden daha mutlu ve daha genç göründüğünü fark etti. Vay canına, bu müthiş bir şey. Çocuklar da memnun olurlar değil mi? Sanırım ama Amanda istemiyor. Onlara söylemeden önce biraz bekleyip nasıl gittiğini göreceğiz. Jack Gladys'den onlar için Fairmont'ta kral dairesini ayırtmasını ve Post Caddesi'ndeki yer için emlakçıdan bir randevu almasını istedi. Cuma günü öğleden sonra San Francisco'ya uçtular. Amanda akıllarından çıkmayacak denli güzel bir manzarası olan kral dairesinde dolaşırken kendini balayındaymış gibi hissetti. İlk gece akşam yemeklerini Fleur de Lis'te yediler. İkinci gece ise oda servisi istediler. Cumartesi günü Post Caddesi'ndeki yere bakmaya gittiler. Jack elinde olmaksızın çok heyecanlıydı. Yeni bir mağaza açmanın neden olacağı kaçınılmaz sıkıntılara rağmen Julie'yi San Francisco'ya getirme fikrine bayılmıştı ve bunu Amanda'ya söyledi. Bu yaşta beraberinde getireceği başarılarını bile bile bu işe kalkışmaları düşünmek dahi delilik. Fakat Amanda ile beraberliğinden beri kendini öylesine genç hissediyordu ki yeni mağaza ile ilgili fikirler hakkında konuşmaktan kendini alamıyordu. Mimarisi, dekoru, burada satmak istediği ustaca seçilmiş değişik ürünleri anlatıyordu. Kendini yeniden çocuklaşmış gibi hissediyordu. Zaten San Francisco'ya karşı her zaman bir zayıf noktası olmuştu. Orada harcayacağı zaman onun için hiç önemli değildi. Özellikle Amanda da ona katılırsa. Onion Meydanı'ndan otele doğru yürürlerken bu konuyu konuştular. Bu yokuş yukarı zorlu bir yürüyüştü. Nefes nefese kalmışlardı. Ama Fairmont'a ulaştıklarında tekrar eski neşelerine kavuştular. Jack çok keyifliydi. Tabii Amanda da. Her sabahın geri kalan kısmını geçirmek için tekrar yatağa girdiklerinde keyifleri daha da arttı. Pazar günü öğleden sonra geri dönmek Amanda'nın hiç hoşuna gitmedi. Harika bir hafta sonu yaşamışlardı. Pazartesi günü kızlarıyla bistroda öğle yemeği yedi. Louis iyi görünüyordu ama Jen'in bitkin bir hali vardı. Amanda onun doktorundan kötü bir haber almış olmasından korktu. Ama daha kızlarına bir şey soramadan onlar kendisinin ne kadar iyi göründüğü hakkında iltifat yağmuruna başladılar. Jen Harika görünüyorsun anne, dedi rahatlamış bir halde. Yılbaşından beri yine annesi için endişeleniyordu. Belki kötü bir sabahtı ama annesinin davranışı pek garipti. Teşekkür ederim hayatım, sen de öylesin. Aman, Cen'in gözlerinde hüzün vardı. Bu konuda konuşmaya karar verdiğinde yemeklerinin yarısına gelmişlerdi bile. Paul sonunda doktora gitti, diyen Cen bir an durdu. Sonra gözleri yaşlarla dolarak sözlerine devam ederken Amanda uzanıp kızının elini tuttu. Ablası Louis bile belki de hayatında ilk kez onun için endişelenmiş görünüyordu. Louis kardeşini teşvik edercesine kısır mıymış diye sordu. Cen gözlerindeki yaşı silerek hayır, o da ben de sağlıklıyız, neden hamile kalamadığımı anlayamadılar. Tek söyledikleri zaman alacağı veya asla olmayacağı. Tamamen sağlıklı insanların da bazen hamile kalmadıklarını söylediler. Nedenini kimse bilemiyor. Herhalde sadece kader. Ağlamaya başladı ve Amanda kağıt mendil almak için çantasına uzandı. Belki de hiçbir zaman bir çocuğumuz olmayacak. Paul'a bir kez daha evlat edinmekten söz ettim ama o çocuksuz kalmayı yeğlediğini söyledi. Paul sadece ve sadece biyolojik soyunun devamı olacak bir bebek istiyor. Böylece herhangi bir şekilde bir evlatlık alma olasılığı ortadan kalkıyor. Öylesine perişandı ki Amanda yüreğinin parçalara ayrıldığını hissetti. Hayatım belki fikrini değiştirir. Üstelik hala hamile kalabilirsin. Kalacağından da eminim. Bazen çok uzun bir zaman sonra olur. Ondan sonra da belki peş peşe 4 tane doğurur ve artık yeter dersin. Annesiyle ablası onu neşelendirmeye çalıştılar ama Cen'in bakışlarından onlara inanmadığı açıkça belli oldu. O akşam Amanda bunları Jack'e anlattığında o da her ikisi için çok üzüldü. Zavallı çocuklar, onca zaman Paul'le dalga geçip durmuştum, hay Allah. Herhalde içinden beni öldürmek geliyordur. Amanda kızı için derin bir üzüntü duyarak o bu konuda Cen kadar üzülüyor mu bilmem, dedi. Son derece umutsuz ve endişeli görünüyordu. Bu konuyu bir süre akıllarından çıkarsalar belki de hemen olur. Ben de aynı şeyi söyledim ama galiba böyle bir ortamda insanın tek düşünebileceği bu oluyor. Aynı şeyi yaşamış arkadaşlarım var. Jack başıyla onu doğruladı ve sonra başka şeyler konuştular. Her zaman birbirlerine söyleyecek binlerce şeyleri vardı. Jack mağazayla ilgili birçok şeyi onunla konuşuyor, satın aldığı koleksiyonlar hakkında fikrini soruyordu. Amanda'nın müthiş bir zevki ve güçlü görüşleri vardı. Daha şimdiden çok işe yarar önerilerde bulunmuştu bile. Şu anda Jack'in özellikle merak ettiği şey San Francisco'da açmayı planladığı mağazaya Amanda'nın ne tür katkıları olacağıydı. Açılış 1 yıldan daha önce yapılamazdı ama o hazırlıklarına başlamak istiyordu. Amanda Rodeo Caddesi'ndeki mağazaya gidip Jack'i ziyaret etmekten çok hoşlanıyordu ve Glady onu her gördüğünde müthiş etkileniyordu. Amanda'nın çarpıcılığı inkar edilemezdi ama bu çarpıcılığın yanı sıra bir de insani yanı vardı ki iki kadın zaman zaman oturup sohbet ederlerdi. Glady onların tek sırdaşıydı. Onların bu sırrını paylaşmak ona büyük bir keyif veriyordu. Bütün bir ay uçup gitmişti. Hafta sonlarından birini Palm Springs'te geçirdiler ve Şubat'ta Jack onu Aspen'e kayak yapmaya götürdü. Burada çok güzel vakit geçirip bir sürü arkadaşla karşılaştılar. Hepsi de Amanda'yı hemen tanıdı. Jack'i onunla birlikte görmek hepsini hayrete düşürmüştü. Aspen gazetesinde küçük de olsa onlarla ilgili bir haber çıkması Amanda'yı tedirgin etmişti. Umarım kimse Los Angeles'a telefon etmez. Çocuklar bu şekilde öğrenmemeli. Önümüzdeki günlerde biz onlara anlatmalıyız. Neredeyse 2 aydır birbirlerinden ayrılamaz hale gelmişlerdi. L.A. basınını atlatmak için onların ilgisini çeken türden olaylardan uzak durmaya özen göstermişlerdi. Ancak Jen ve Louis ile çıktıkları bir sonraki öğle yemeğinde Jen hala o denli gergindi ki Amanda onları anlatmaya cesaret edemedi. Jen bu kadar mutsuzken kendi mutluluğuyla övünmek bencillik gibiydi. Jen'in tek gülümsediği an Paul'un babasıyla ilgili bir şey söylediği zaman olmuştu. Paul babasının ciddi bir ilişkisi olduğunu düşünüyor, gerçekten durmuş oturmuş. Paul onun gençleştiğini ve Alice Harikalar Diyarı'ndaki gülen kedi gibi sırıtarak dolaştığını söylüyor. Ama kadın hakkında hiçbir şey anlatmıyormuş. Herhalde 19'unda bir fıstıktır. Kim olursa olsun onu mutlu ettiği ve beladan uzak tuttuğu kesin. Louis güvensiz bir ifadeyle bizim tanıdığımız adamsa tek bir kadınla değil beşizlerden oluşmuş bir takımla beraberdir. 3. kaset B yüzü sonu sayfa 93.